Efendim, Hayatın Ritmi'ne yeniden hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Sizlerle paylaşmak istiyorum hemen efendim. Beyin ve sinir cerrahisi, operatör doktor Sayın Özgür Akşan bizlerle evet. Birlikte.
Merhabalar.
Kendisine hoş geldiniz diyorum ama o kadar çok sorum var ki inşallah hiçbirini unutmam. Kafamda çok şey var. Çünkü özellikle bugün bel ve boyun ilgili evet. Uzun uzun konuşacağız. Fıtıkla ilgili konuşacağız. Fıtığımız olsa da olmasa da hep deriz ya, ay oram ağrıyor, buram ağrıyor, şuram ağrıyor. Yorgunluktan olabilir. Gerçekten bir rahatsızlığınız varsa olabilir. Bununla ilgili bol bol detaylı bir şekilde konuşacağız. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Yayın öncesi de sizi boğdum ama şimdi tekrar seyircilerimiz için boğmak istiyorum. Evet. Ve hemen başlayalım. Bel ve boyun ağrılarının modern tedavileri demişiz efendim.
Evet. Şimdi tabii insanlığın başlangıcından beri bel ve boyun ağrıları sürekli var. Bunlar birçok şekilde senelerce hep tedavi edilmeye çalışılmış. Hala tedavi etmeye çalışıyoruz. Bunlarla ilgili modern tedavi çeşitlerinden önce özellikle hastalarımız geldiğinde tetkiklerini yapıyoruz. Bu bel ve boyun ağrılarına neden sebep oluyor? Neler var? Muayenesinden sonra ben her zaman hastaya bir MR öneriyorum. Görmek istiyorum MR ile ilgili bir problem var mı diye. MR'ı çektikten sonra hastanın medikal tedavi dediğimiz ilaç tedavilerini deniyoruz öncesinde. Daha sonra bundan sonra hasta bir miktar fayda görebilir veya görmeyebilir. Daha sonrasında fizik tedavilerini deniyoruz hastaya. Eğer bunlar da faydalı olmazsa bu sefer alternatif tedavi metotlarını denememiz gerekiyor cerrahi öncesinde. Zaten eğer hastanın bir güç kaybı yoksa çok fazla ben cerrahi önermiyorum hastalara. Alternatif tedavi yöntemleri birçok var. Mesela diskin içerisinde eğer hastada bel fıtığı varsa lazer dediğimiz intradiskal yaklaşımlar var. Faset denervasyon dediğimiz eski bir metot var. Buradaki omur eklemlerini ısıtmak. Ama şimdi
Ona geleceğiz ama çünkü bu tedaviyle ilgili efendim yeni bir yöntem var. Bunun üzerine uzun uzun konuşmak istediğimiz için
ben anlatmak istiyorum.
Çok özür diliyorum tekrar sözünüzü kestiğim için. Olur ama daha öncesinde bazı sorular sormak istiyorum.
Buyurun.
Biz ne aşamada, yani ağrılarımız ne aşamada olduğunda, kendimizi nasıl hissettiğimizde ne zaman doktora gitmeliyiz? Yani ne bileyim işte ne zaman MR çektirmeliyiz veya işte hangi aşamada ameliyat olmalıyız? Ameliyata evet. Çok gerekmedikçe, hani gerçekten elzem bir durum olmadıkça olmamasını öneriyorum dediniz ve evet. Neden? Öyle. İlk önce bunlardan biraz bahsedelim, sonra uzun uzun yöntemden bahsedeceğiz.
Şimdi öncelikle hastalar bence ailesinde bel ağrısı, bel fıtığı tanısı konulmuş hastalar varsa anne babada.
Evet, program öncesi de söylediniz. Evet. Genetik olup olmaması önemli dediniz.
Önemli. Ben şöyle diyorum, hani kaş göz benziyorsa omurda mutlaka benziyordur. Ondan dolayı eğer bir problem varsa bunlar mutlaka hani bel ağrısıyla ilgilenen uzman hekimlerimize gitmeli. Bunlar beyin cerrahisi, ortopedi, fizik tedavi uzmanlarımız olabiliyor. Biz bekliyoruz tabii beyin cerrahisi olarak hastalar
benim
bize gelsin
efendim,
diye.
Benim ne yazık ki annemde de babamda da bel fıtığı var ve boynumda problemler var. Belimde yeni yeni sıkıca olmaya başladı. Benim gitmem gerekiyor yani anlayacağız.
Bunlar mutlaka hekim arkadaşlarımıza bizlere gelsinler, muayenelerini olsunlar. Zaten böyle hastalarda MR öneriyoruz. Zaten artık şöyle oldu. Eskiden fotoğraf makineleri 36 pozdu. Çok
evet,
kıymetliydi. Doğru. Artık yeni makinalarla, yeni teknolojiyle birlikte herkese çekiliyor. MR'ın da sayısı artık arttı. İnsanlar istiyor. Biz yok desek insanlar istiyor. Bazen problemler çıkıyor. Bizi utandırıyor biliyorlar bile. Yani bak işte çıktı diye.
Ve artık, 8 dakika sürüyor.
Evet, 8-10 dakika yeni modern makinalarla özellikle bazı hastalarımızda bu seslerden korkular var. Onlarla ilgili açık MR makineleri var. Hepsi çekilebiliyor. Bence görülmeli. Neden görülmeli? Bunu MR çekmek için fıtık, işte fıtığın var demek için değil. Acaba buna neden olabilen başka bir problem var mı? Allah korusun habis bir şey var mı? Bunu göz ardı ettikten sonra fıtığın çözümü bence %90 kolay. Hani bunlarla ilgili ağrıların dediğim gibi ilaç tedavileri, fizik tedaviler, alternatif tedavi metotları var. Geliyor muyuz Kodi'ye?
Geleceğiz. Şimdi şöyle bir durum var. Diyelim ki işte fizik tedaviyle ilgili veya bir sürü yöntem denediniz evet. Ve olmadı. Hatta belki ameliyat oldunuz. Ameliyat sonrasında bile birçok hastamız veya benim etraftan duyduğum kişiler var çünkü. Evet. Ameliyat oldum ama o bile çözüm olmadı vesaire gibi.
Aslında iyi olan Çok kişi iyi oluyor ama onlar sessizce evlerinde oturuyorlar. Ha. Olmayan da çok fazla hani bunu demoralize ediyor herkes. Hani oldum olmadım, şöyle oldu böyle olmadı. Bunlarla ilgili alternatif çözüm yani tedavi metotlarını bence aramaları lazım. Hı. Yani gerçekten bir fizik tedavi faydalı olabiliyor insanlara. Ameliyat olan hastaların ağrısı olunca ardından tekrar fizik tedavi faydalı olabiliyor. Hı. İlaç tedavisi faydalı olabiliyor. Birçok hastayı böyle tedavi ediyor. Ama bundan sonra eğer tedaviler diyelim ki tamamlanmadı. Hastanın yine ağrısı var ilaçtan sonra. Hı hı. Bundan sonra işte alternatif tedavi
i̇şte
metotlarını
şimdi sizi bulmamız. Dinliyoruz efendim.
Bununla ilgili
bu tedavinin adı nedir? Ameliyat öncesinde de denilen ve ameliyat evet. sonrasında nadiren de olsa hala problem yaşayan insanların artık
alternatif tedavi metotlarından bir tanesi.
Evet.
Bunun adı kriyoplasti. Bu Türkiye yeni giriş yaptı. Birçok tedavide hastalarımız hep belini ısıtır, boynunu ısıtır. Bu tedavisi kriyo. Yani soğutma, dondurma tedavisi.
Ben sorumu yine soracağım. Çok üşüyen insanlar ne yapacaklar?
Şimdi bu böyle değil yani. Buzdolabına sokmuyoruz hastayı. Hı. Aslında Hipokrat denemiş bunu. Hı. Zamanında buz paketçileri yaparak soğuk tedavisiyle birlikte denemiş. Özellikle faset dediğimiz omur eklemlerinin birbirine olan ağrılarında bu kaynaklı ağrılarda gerçekten %70'in üzerinde başarısı var. Benim Almanya'da gittiğim klinikte senede 7000 tane yapılıyor bu işlem. Kriyoplasti bunun adı. Bu tekniğin adı kriyoplasti.
Peki biraz daha detaylandırabilir miyiz? Tabii nasıl ki. Uygulanıyor? Ne kadar sürüyor? Ne kadar zamanda bir tekrarlanıyor?
Şimdi şöyle, bu tarz ağrılar. Mesela hastanın ağrısı geçmemiş. Hı hı. İlaç tedavisi alıyor ama yeniden ağrıları tekrar ediyor. Bunlarla ilgili gerçekten faset kaynaklı ağrıyı düşündüğünüz hastalarda size başvuruyor. Daha sonra 5 ile 10 dakika süren bir işlemimiz var. Bu kriyoplasti tekniğinde küçük bir iğneyle belinden skopi dediğimiz röntgen cihazı eşliğinde giriyoruz. O ekleme girip orayı donduruyoruz. Ortalama 5 dakika sürüyor. Hasta bir şey hissetmiyor. Hı hı. İlaç kullanmıyor daha sonrasında. Antibiyotik almıyor. Herhangi bir işleme gerek yok. Ve hasta aynı gün mobilize dediğimiz hemen yürümeye başlıyor. Taburcu oluyor. Şimdi bir hastaya geliyorsunuz. İlaç tedavisi veriyorsunuz. Bir maliyeti var. 20-30 gün rapor veriyorsunuz. Ağrılar geçmiyor. Gene geliyor. Hocam ben yapamıyorum diyor. Her yere maliyeti var. İşverene de bir maliyeti var. Çünkü çalışmıyor.
Ya maddi ve manevi yani, çok daha avantajlı bir yöntem bu.
Bence avantajlı. Alternatif tedavi yöntemlerinden bir tanesi ve avantajlı. Denenebilir. Gerçekten etkinliği var. Yapılan hastaların çok faydası olan hastalar var. Bunun yanında cerrahi geçirmiş, ağrısı bir türlü sonlanmayan hastalarda. Cerrahinin tarzı, mikrodiskektomi ameliyatı olmuş, platin takılmış hastalar. Ama ağrısı geçmiyor. Yani hani hemen yapalım değil. İlaç tedavisi alıyor, fizik tedavi. Bu bir çözüm. Bir çözüm arayışını. Zaten sizde bulmazsa başkasını da aramaya başlıyor hasta. Onun için böyle bir yeni tedavi yöntemi var. Biz bunları deniyoruz. Bunun adı da kriyoplasti.
Bir daha söyler misiniz?
Kriyoplasti.
Yok, ben söylemeyeceğim. Ağrıyı dondurun, kurtulun efendim evet. diyebiliriz. Şimdi çekim öncesi de ben bahsetmiştim evet. ama seyircilerimizle de bir kere daha paylaşmak istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var efendim. Benim boynumda sizin şu anlık hani gözleminizle diyeyim evet. boynunda düzleşme var.
Evet.
Ve benimle ilgili de annemde de babamda da az önce söylediğim gibi fıtık var ve benimde de artık problemler olmaya başladı. Ve doktor bey şöyle bir şey söyledi. Dedi ki hani sizde boyundan kaynaklanan bir bel ağrısı olmaya başlamış. Hatta yatakla ilgili, yastıkla ilgili hani hep öyle derler ya işte yatağın iyi olsun, yastığın iyi olsun, senin vücut proporsiyonuna uyması evet. Çok önemli ki gerçekten yaşayan biri olarak söylüyorum. Efendim şöyle, bundan çok uzun yıllar evvel 20'li yaşlarımın başlarında bir gün uyandım ve çok zor nefes almakla birlikte kıpırdayamadım. Yatakta kaldım ve felç olduğumu zannettim. Allah korusun. Eyvahlar olsun dedim ve hani bir şekilde detayları hatırlamıyorum, apar topar doktora gittik. Bana şöyle bir şey söylediler efendim. Senin iki bacak boyunun arasında kaç milimli hatırlamıyorum. Birkaç milim fark olduğunu ve bundan dolayı da boynumla ilgili sorun yaşadığımı söylediler. İşte fizik tedaviler başladı vesaire falan filan derken ben o fizik tedavinin ve tedavi yöntemlerinin içinde efendim kendimi kaybettim ve delirip bıraktım. birçok insan gibi. Belki hataydı ya da yanlış birine gittim ya da yönlendirildim, onu bilemiyorum artık. Ama özellikle artık uyurken şu kısmımda mesela sol tarafıma yatabiliyorum. Ama kesinlikle sağ tarafıma yan yatamıyorum ve ben ne yazık ki yan uyuyabilen bir insanım. Dolayısıyla inanılmaz büyük bir sorun yaşıyorum. Bununla ilgili doktorumuzla bazı şeyleri paylaştım. Az önce de söylediğim gibi ilk önce boyundan kaynaklanan ve bunun sonrasında belinize inen bir problem olabilir. Ve bununla ilgili de nasıl bir, tekrar sorayım, nasıl bir yöntem uygulamamız lazım ve nereden başlamamız lazım? Önce bel mi, sonra mı boyun ya da tam tersi mi diye.
Şimdi gerçekten böyle hani bacakta bir miktar kısalık varmış gibi düşünülen hastalarda sadece kısalık değil, skolyotik grafiler çekiyoruz. Yukarıdan aşağı bir röntgen çekiyoruz. Pelvik
tist şu evet. Kısım değil mi?
Her yerde olmuyor. Şuradan. Evet, skolyoz grafisi çekiyoruz.
Spor hocam da bana evet. Öyle bir uygulama yapmıştı ve sizin söylediğiniz şey çıktı ortaya.
Bu şekilde tabii eğimde bir problem olunca vücut bunun sonuçta ayakta durması lazım. Onun için pelvik tit dediğimiz hani bu açılar değişebiliyor. Ayakta dur. O sanki kısaymış gibi durabiliyor ama yukarıdaki açılanmadan.
Halbuki sorun şu kısımda.
Evet. Onun için hepsini görmek lazım. Ama hepsine MR demiyorum mesela. Bu açıyı görmek lazım. En çok problemin olduğu yere de gerçekten yumuşak dokuda bir problem var mı? Kanalda bir sıkıntı var mı? Bunun için manyetik rezonans görüntüleme yani MR mutlaka ve mutlaka çekilmesi bence gerekli.
Bunun sonrasında da tedavi nasıl tabii gerekiyorsa.
Neyse hani bu bir düzleşme midir? Kanal daralması mıdır? Fıtık mıdır? Omurların eklemlerinde başlayan bir faset kaynaklı ağrı mıdır? Buna bağlı mıdır? Bunların hani hekimler tanısını koyar. Buna göre gerçekten tedaviye başlanmalı ve hastalar da muntazam tedavisine devam etmeli. Çok çabuk sıkılıyor bizim hastalarım. Hemen kaçıyorlar.
Yok yok, ben kötü bir hasta değilim. Valla gerçekten. Yani tabii ki zaman zaman hepimiz rahatsızlanıyoruz. Daha önce de konuklarımdan biri vardı. İkisine de çok selamlarımı iletiyorum. Diş üzerine konuşmuştuk. Evet. Dişimle de ilgili hani birçok insanda olduğu gibi diş eti problemim var. Onunla ilgili de konuştuk. Hemen bütün rahatsızlıklarımla ilgili iyi bir hastayımdır. Fakat o dönemde gerçekten içinde kayboldum. Dediğim gibi böyle dedilmiş gibi kaldım. Sen ne diyorsun, bu da mazeretlerden bir ama neyse size dönelim.
Yani tabii ki her işin hani iyi bir çözüme ihtiyacı var. İyi bir çözüm için de gerçekten görüntüleme yapılmalı. Ben buna inanıyorum bununla ilgili. Ona göre de hastayı da çok korkutmadan tedaviye başlamalı. Tabii insanlarda bazı MR görüntülerinde problemler olabilir. Rezolüsyonu arttıkça fotoğraf makinelerindeki piksel sayısı arttıkça etraftaki problemleri daha fazla görüyoruz. MR'da da bol ama çok
belki fazla de çok ciddi şeyler yaşamadan daha öncesinde tespit tabii edilip uygulanmaya başlanılmasına da sebep olabilir. Çok daha iyi
tabii
aslında.
Tabii. Onun için görmek lazım. Biz hep şundan korkuyoruz. Ha biz bir şey olmasın, farklı bir şey olmasın, atlamayalım hani. Tutup da bir yerden bir yere sıçramış bir şey olmasın.
Yoksa doğru yöntem de bu aslında.
Bence kesinlikle görülmeli. Hastanın muayenesinden sonra MR görüntüleri yapılmalı. Ona göre hastayla iyi bir kontak kurulmalı. Ona göre çünkü çok önemli iyi bir kontak kurmak. Kontak kurduktan sonra hasta sizinle birlikte gidiyor. Ya birçok kişi tedavi edebiliyoruz ilaç tedavisiyle.
Peki zannediyorum en çok karşılaştığınız sorunlardan biridir. Biz genelde hep şey deriz, benim bir şeyim yok.
Evet.
Aman bir şey olmaz. Önemli değil. Nasıl olsa geçer.
Evet.
Veya hani tabii ki doğal olarak sizin dilinizi konuşmak ya da anlamak çok da kolay da değil. Evet. Onu da söyleyeyim. Çünkü bir başlıyorsunuz neydi?
Yani ben hepsini artık Türkçe söylüyorum. Her şeyi Türkçe söylüyorum. Artık yani işte bel fıtığı Türkçe. Kanal daralması yani, Türkçe. Belde düzleşme Türkçe.
Evet, siz istisnasınız diyebiliriz ama ya. Tabii ki istisnalar kaydı bozmaz ama bazen gerçekten hiçbir şey anlamıyorsunuz. Doktorunuz konuşuyor. Ha öyle mi? Falan durumunda oluyorsunuz.
Ben çok da
hep
gördüm.
Hep kendini hastanın
hani yerine koyarak evet söylüyoruz. Çok Allah da fazla Allah gördüğümüz hastayı çok da üzücü bir şeyler söyleyeyim. Hani çok kötü, mahvolmuş bu. Onları da söyleyeyim. Hani düzelteceğiz, yapmaya çalışacağız, anlatıyoruz. Hani çok böyle ince ayrıntısına da işin girerseniz, ay şurası böyle oldu, böyle de oldu falan. Bu sefer hasta gerçekten korkuyor ve kaçıyor. Bu sefer işte ay bu varmış diye her tarafı internetten araştırıyor falan, hasta dağılıyor.
O zaman kayboluyor.
Evet, o zaman her kayboluyor. Şeyin onun için hani biraz güven telkin etmek, çok fazla korkutmamak gerekli bence tabii. Ondan sonra da tedavisine hemen başlamak lazım.
O zaman anladığım kadarıyla ve hissettiğim kadarıyla söyleyebilirim ki sizin gibi hem güzel iletişim hem evet doğru iletişim hem evet doğru bir yöntem yöntem, belirleme evet. ve uygulama. Kesinlikle. Bunların hepsi çok önemli.
Ben bırakmıyorum, sonra tekrar kontrole çağırıyorum. Hı-hı. Tekrar röntgenine bakıyorum.
Çok önemli bir şey söylediniz. Sizde hiçbir veri kayıp olmuyormuş.
Hayır. Her şeyin
datalarımızda. Eminim birçok belki yerde vardır ama bu hani ihtimaller de doğrultusunda diyelim.
Şimdi şöyle, artık dijital dünya geliştikçe artık birçok yerde datalar tabii hı-hı. kaybolmuyor. Ben biraz da hani teknolojik olarak seviyorum. Hani hastanın datalarını güzelce tutmaya çalışıyorum. Onları saklamaya çalışıyorum. Hasta bazen CD'sini kaybediyor. Var diyorum, USB'ni getir. Vereyim sana tekrar görüntülerini diyorum. Onlar da çok önemli hastalar için. Eski görüntüleriyle yeni durumu nedir diye. Eğer ağrısı devam ediyorsa onlara bakmak lazım.
Peki şöyle cahilce bir soru daha sorayım. Diyelim ki boyunla ya da belle ilgili bir sıkıntınız var veya ikisi birden var ama bunun dışında da bende olduğu gibi diyabetle ilgili de bir sorununuz var.
Evet.
Veya bunun dışında başka bir rahatsızlığınız var. Bununla ilgili peki bambaşka şeyler mi oluyor? Hani mesela diyabet hastası bu yöntemi tahmin ediyorum kullanabilir ama hani uygulama yöntemleriyle vesaireyle ilgili nasıl değişiklikler
olabilir? Şimdi biz tabii ne dedik? Fıtık kanalları alması. Sinire dışarıdan basan. Bir de sinirin kendi hastalıkları var. Bunlardan bir tanesi nöropatik ağrılar ve diyabet hastaları. Özellikle sinirin kendi içerisindeki hasarlardan kaynaklanan ağrılar olabilir. Tabii bunları çözmek zor. Nöropatik ağrı ilaçları var. Diyabet hastaları çok zor. Çok acı çeken hastalar. Bunların ağrısını geçirebilmek gerçekten çok büyük başarı. Onlar için de çok güzel bir şey. Yakın bir tedavi prosedürü izleniyor bunlarla ilgili. Çünkü bunlara da sinirin içinde bir rahatsızlık olsa da ne yazık ki dışarılarında fıtık ve kanal daralmaları, boyunda da fıtık, düzleşmeler oluyor. Bundan dolayı bunlara yönelik tedavi ve ben daha farklı sinirin içine yönelik tedaviler uyguluyorum. Bunlar hep zaten hani çok fazla hasta göre göre bunların tedavileriyle ama önce bence asıl olan hastayla iyi bir iletişim. İyi bir iletişim olduktan sonra hasta gerçekten sizinle birlikte tedavi olmaya başlıyor. Sizi gördükçe, geldikçe ama bu hani her gün gel falan değil yani.
Gerektiği zaman, gerektiği kadar.
Ulaşılabilir olduğunuz sürece
evet,
hasta
o çok
geliyor.
Önemli. Evet. Ulaşılabilir olmak.
Ben internet sisteme bile telefonumu yazdım. Gece gündüz hani elimden geldiğince hastalara.
Harika.
Elimde iPhone'dan cevaplamaya çalışıyorum.
Zannediyorum arkadaşlarımız birazdan şu anda olmasa bile internet sitenizi bir kere daha hatırlatacaklardır sevgili seyircilerimize.
Evet, çok güzel bir internet sitesi yaptım. Hani orada videolar var, anlatmaya çalışıyorum. Bir de internet sitesinden yazılıyor. Benim telefonuma geliyor, ben anında cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiğince.
Tabii ki mutlaka.
İşte bu iletişimler oldukça ki hani diyabetik hastalarda da hı-hı. özellikle iyi bir iletişim olduğu zaman onların ağrıları geçebiliyor. En azından size eskisi kadar çok ağrılı gelmiyorlar. Tedavi edebiliyoruz. Hı hı. Ve bu dediğim geleneksel yöntemin haricinde krioplasti dediğimiz bu eklemleri dondurma tedavisi diyabetik hastalarda da güvenli kullanılabilecek bir tedavi. Neden? Sinir sistemin içine girmiyoruz. Diskin içine girmiyoruz. Ağrıya yönelik, bu omurga eklemine yönelik bir çalışma yapıyoruz. Bundan dolayı gerçekten güvenli.
Harika. Veya diyabetik değil de az önce de söylediğim tabii gibi ki. Farklı bir rahatsızlığı varsa ona göre tabii. şekillendirip uyguluyorsunuz.
Tabii ki. Zaten bunlar bu yeni çıkan tedavi aslında biz omurga tedavisiyle söylüyoruz ama Amerika'da algoloji, beyin cerrahisi tarafından takip ediliyor. Efendim karpal tünelde, dirsek ağrılarında, ayak ağrılarında, baş ağrılarında birçok yerde yeni bir olay bu. Dondurma tedavisi kullanılıyor. Yani ağrıyı dondurmak için böyle bir tedavi kullanılır. Biz kendimize ait yerde ama birçok branşta yavaş yavaş bunlar yayılacaktır. Gerçekten kullanılacaktır. Hep hastalar söylerler, hocam tamam ameliyat etme ama iğne de vurma, kortizonlu iğne vurma.
Evet.
Bu çok önemli. İşte burada kortizon da yok.
Kortizon, yani tabii ki sizler kadar bilmem mümkün değil.
Hayat kurtarıcı bir ilaç, kesinlikle karşıyım.
Hayat kurtarıcı evet. ama yani kortizonu alan kişi için...
Evet. Evet.
Sonrası da yani ama o, her şey çok zor ve kötüymüş gibi
ama
geliyor.
Ama bu şey gibi hani böbrek üstü bezi rahatsızlıklarında veya bizim beyin kitlelerinde olan hastalarımızda kullandığımız sürekli kortizon tedavisi değil ki. Depo kortizon bir kere vuruluyor. Bir ilaçtan alerji olursanız da acile gidersiniz o ilaç vurulacak. Kortizon gerçekten dünyanın bence en iyi ilacı. Hayat
ama mecbur kalınmadıkça...
Onu zaten hekim söyleyecek. Hı. Böyle yapılmalısınız. Bir de ondan sonra hastalar vurulduktan sonra çekirdek yemeyecekler, tuzlu yemeyecekler. Geliyorlar,
tabii
hocam
ki.
Ben şiştim, şöyle oldum, böyle oldum diye. biraz yağlı tuzlu bir 2-3 gün şey yapmamı
lazım. Zaten hep öyle söyleriz ya efendim, sağlığımız için 3 beyazı kesmemiz demeyelim de azaltmamız lazım.
Lazım, doğru.
Yoksa hayat başka türlü, en önemlisi sağlık açısından geçmiyor. Yani evet. Şundan dolayı söylüyorum. Ben hem yemek yemeyi hem de yani hem yemek yemek için yaşayanlardan hem de yaşamak için yiyenlerden olduğum için bazen biraz zor olabiliyor. Hipoglisemiyi de düşünecek olursak.
Yani her şey kararında güzel. Onun için onu sağlamak lazım. Ama kortizona da gerçekten karşı değilim. Çok faydalı bir tedavi. Ama söylemek istediğim şu. Hani bu tedavide kortizon olmasın dediğimiz hastalarda, mesela diyabetik hastalarda kortizon yaparsanız şeker tavana fırlıyor. İşte bunlarda da kullanılabilir dondurma tedavisi. Bu şekilde bana kortizon yapma, ben reddediyorum, bu hastanın hakkı. Bunu da diyebilir. Burada da kullanılabilir. Güvenle kullanılabilecek bir tedavi.
Peki çok klişe ama önemli bir sorudur. Emziren ya da hamile olan bayanlarda
kesinlikle kullanılabilir. Bir problem
bir
yok.
Sorun yok.
Yani teratojenik dediğimiz, hani bu bir nasıl söyleyeyim, soğuk bir buz uygulaması gibi bir olay ama tabii çok mikro düzeyde. Hani fizyopatoloji dediğimiz, işte gireyim isterseniz doktor konularına, hücre içi, hücre dışı sıvıyı döndürerek hücrenin içindeki basıncı arttırıyor. Sinir hücrelerindeki iletimi geçici olarak, yani reversible, bloke ediyor. Yani ağrıyı kesiyor, ağrıyı donduruyor.
Anladım.
Olay bu.
Peki efendim, bunun dışında eklemek istediğiniz veya bizi yönlendirmek istediğiniz şeyler var mı?
Yani süre gelen bel ağrıları, boyun ağrılarında ısrar etmesinler. Bununla ilgili uzman hekime gelsinler veya araştırsınlar, baksınlar. Hani ilerisinde bizim insanlarımız geliyorlar en sonunda. Yani evet. Ondan sonra biz de çok yoruluyoruz çözmek için. Gerçekten çok uğraşıyoruz, çok çaba sarf ediyoruz. Onun için bu konuyla ilgili özellikle beyin ve sinir cerrahisi uzmanlarına, hastalarımızın başvurmalarını diliyorum, istiyorum. Hani iyi tedavi olsunlar. Gerçekten bizim neslimiz çok kıymetli. Herkes sağlıklı olsun istiyoruz. Tek amacımız bu.
Harika. Efendim, benim duyduğum çok güzel bir cümle var. Kimin söylediğini hatırlamıyorum ama bana bir arkadaşım söylemişti. Zannediyorum siz de katılacaksınız. Cümle şöyle. Bütün hayatın boyunca o bir an için yaşarsın. Özellikle belle ilgili. Çünkü hiçbir şey olmaz ama... diyelim ki bardağa uzanmaya çalıştınız ve kilitlendiniz, kaldınız. İşte spor, kendine bakmak,
tabii ki.
Kendinle ilgilenmek, doğru zamanda doğru doktora gitmek, doğru
çok
yöntemleri
önemli.
Kullanmak. O sadece bir an için çok önemli. Lütfen atlamayın. Çünkü sağlığınız her şeyden önemli. Her şeyden önemli efendim. Eğer sağlığınız yoksa hiçbir şeyin kıymeti evet. yok. Hani nefesi bile zor alabildiğiniz anlar oluyor. Dolayısıyla mutlaka kendinizi ihmal etmeyin diyoruz. Kendime de bunu söylüyorum. Bazen ihmal ediyorum ama bundan sonra etmeyeceğim.
Tamam.
Özellikle
ben
sizin anlattıklarınızı.
Ağrıyı dindirmek ilahi bir sanattır.
Oo, çok güzel. Lütfen kameralara bakarak bunu tane tane tekrar istiyorum. Arkadaşlarımdan hangi kameraya yönlendireyim efendim? Buyurun.
Ağrıyı dindirmek ilahi bir sanattır. Kendinize iyi bakın.
Gerçekten harikasınız. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
Son
ederim.
Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
Hastalarımızı seviyoruz. Kendilerine iyi baksınlar.
Harika. Ayaklarınıza sağlık.
Teşekkürler.
Ben şahsım adına tekrar görüşmek üzere diyorum
teşekkür
sizinle.
Ediyorum.
Efendim, kısacık bir reklam, sonra birlikteyiz.